Ayrım 23.
Bütün bunları kişisel yaşamları itibariyle herkesten iyi bildiği içindir ki Muhammed şöyle demiştir. Kadın malı yüzünden nikah edilir. Fakat erkekler lehine öngördüğü bu avantajı biraz daha cazip hale sokabilmek için şunu eklemiştir. Nikah parası az olmak kadının bereketindendir. Söylemeye gerek yoktur ki erkeğin çıkarlarına yatkın düşen bu formül ters yüz edilmek kaydıyla kadın bakımından da doğru olabilir. Varlıklı bir kocaya varmak ve varacağı adamdan fazlaca mehir almak kadın için avantajlıdır. Ne var ki Muhammed, kadının avantaj sağlamasını düşünmemiş ve bu nedenle kadınlar için yukarıdakine benzer bir hüküm getirmemiş. Örneğin, "Ey kadınlar, varlıklı ve fazlaca mehir veren kocaya varın" dememiştir. Temsil ettiği erkek sınıfının çıkarlarını ve mutluluğunu ancak zengin kadınlarla evlenmek ve az mehir vermek şıkkında bulmuştur. Bu öğütlerde bulunurken kendi yaşamlarını başkalarına adeta örnek vermiştir denilebilir. Çünkü bilindiği gibi daha ilk gençlik yıllarında Mekke'de çobanlık ederken ve şunun bunun develerini güderken ve yoksulluk içinde kıvranırken kendisinden çok yaşlı fakat varlıklı bir kadın olan Hatice'nin hizmetine girmiş, onun işlerini görmüş, kervanlarını işletmiş, kâra ortak girmiş ve sonra da onunla evlenmiş ve refaha erişmiştir. Arap tarihçileri Hatice'yi Kureyş kadınlarının şeref bakımından en büyüğü, para bakımından en zengini, ün ve varlık sahibi bir kadın olarak tanıtırlar. Ticaretle uğraşan adamlar tutup başka ülkelere mal satan bu becerikli kadın, Muhammed'i işe aldığında 40'ını aşkındı. İki koca eskitmiş olduğu için Muhammed gibi 25 yaşındaki genç ve yoksul bir kimseyi pek kolaylıkla elinde çevirebilecek tecrübede idi. Nitekim işe aldıktan az sonra Muhammed'e evlenme teklif etmişti. Zengin ve iş sahibi bir kadınla evlenmenin avantajlarını iyi hesap eden Muhammed, kendisinden 15 yaş büyük olan Hatice'nin teklifini kabul etmekte güçlük çekmemiştir. Böylece geçim sıkıntısından kurtulup maddi refaha kavuşmuştur. Nitekim bir vesileyle Ayşe'ye söylediği şu sözler bunun kanıtıdır. Başkaları bana 10 para vermezken o bana varlığıyla yardımda bulundu. Fakat tabii bir nimete Tanrı sayesinde erişmiş olduğu kanısını yaratabilmek amacıyla bu olayı Kur'an'da şöyle açıklamayı uygun bulmuştur. Tanrı seni yoksul bulup da zengin etmedi mi? K 93 Duha Suresi ayet 6-8. Hatırlatalım ki Hatice ile evlenmek sayesinde sadece maddi refaha ulaşmakla kalmamış fakat aynı zamanda onun manevi desteğiyle de kendisini peygamber olarak kabul ettirmek bakımından başarıya ulaşmıştır. Bunu bizzat kendisi şöyle doğrulardı. Başkaları beni reddederken o bana inandı. Başkaları beni yalancılıkla suçlarken o benim gerçekleri getirdiğimi doğruladı. Söylemeye gerek yoktur ki bir kadınla parasına ve malına tamahen evlenmenin çoğu erkekler için iftihar edilecek bir yönü yoktur. Aksine haysiyet kırıcı niteliği vardır. Ve işte bunu da çok iyi bildiği içindir ki Muhammed o Kureyşlilere özgü kurnazlığıyla kadını sırf malı ve güzelliği dolayısıyla alan kimse malından da güzelliğinden de mahrum olur diyerek temel düşüncesini perdelemeye çalışmıştır. Dikkat edilecek olursa bu sözlerde bir kadını malına tamamen nikah etmenin mekruh olduğuna dair bir şey yoktur. Aksine evlenme koşulları arasında saydığı öğelerin başına varlık sözcüğünü geçirmekle ve kadın malı, güzelliği, asaleti ve dindarlığı yüzünden nikah edilir demekle bu yukarıdaki sözleri unutturma taktiğini uygulamaktadır. O kadar ki varlıklı bir kadınla evlenmeyi erkek bakımından cazip kılarken varlıklı kadını da kocasına bakmak zorunluluğunda kılmıştır. Hem de sadakasını dahi ona tahsis ettirircesine. Ebu Said Hudri'nin rivayetine dayalı şu hadis buna verilecek örneklerden biridir. Abdullah İbn Mesud'un eşi Zeynep zanaatkar ve varlıklı bir kadındır. El emeğini satıp para kazanmaktadır. Zeynep kazancıyla hem kocasına ve hem de oğluna bakmaktadır. Ne var ki bu yüzden sadaka verememektedir. Veremediği için de üzüntü çekmektedir. Çünkü Muhammed'in sık sık yaptığı konuşmaları dinlemiş ve sadaka vermenin sevapları konusunda fikir edinmiştir. Ve işte sadaka veremediği için bu sevaplardan yoksun kaldığını düşünmektedir. Bu nedenle bir gün kocasına şikayette bulunur ve şöyle der: "Seninle oğluna bakmak beni sadaka vermekten men ediyor. Sizinle beraber harice sadaka vermeye gücüm yetişmiyor." Bunları söyledikten sonra kendisine ait ziynetleri sadaka olarak birilerine vermeye kalkar. Fakat kocası alınır. Bunun üzerine Zeynep Muhammed'in yanına çıkmak üzere izin ister ve şöyle der: "Ya Nebiyallah, siz bugün mescitte sadaka ile emrettiniz. Benim yanımda kendime ait ziynetlerim vardı. Bunları sadaka vermek istedim. Fakat İbni Mesud kendisinin ve oğlunun sadaka vereceği kimselerden ziyade sadakaya müstahak olduklarını iddia etti. Ne buyurursunuz?" Zeynep'in bu sözlerini dinleyen Muhammed, kadının kocasını çalışmaya ve para kazanmaya ve evinin geçimine katkıda bulunmaya teşvik edecek yerde, onu adeta saplı bulunduğu miskinliği ile baş başa bırakırcasına Zeynep'e şöyle emreder: "Kocan doğru söylemiştir. Kocan ve oğlun sadaka vereceğin diğer kimselerden daha ziyade sadakaya layıktır." Görülüyor ki Muhammed kadının alın teriyle kazanmış olduğu paralarla kocasına ve çocuklarına bakmasını, onları yedirip içirmesini gerekli bulmuştur. Ne var ki bunu gerekli bulurken erkeklerin kadınlara üstün olduğuna dair Kur'an'a yerleştirmiş olduğu bir hükmü temelsiz bıraktığını unutmuştur ki o da şudur: Allah'ın kimini kimine üstün kılmasından ötürü ve erkeklerin mallarından sarf etmelerinden dolayı erkekler kadınlar üzerinde hakimdirler. K4 Nisa suresi ayet 34. Söylemeye gerek yoktur ki erkeklerin kadınlara üstünlüğünün nedenini mallarından sarf etmelerine bağlayan bu hüküm, Zeynep'in kocasına ve çocuklarına kazancından sarf etmesi olayı dolayısıyla ters yüz edilmek gerekir. Öte yandan Muhammed'e göre kadının makbul olanı sadece varlıklı olanı değil fakat aynı zamanda mehri az olanıdır. Yani nikah parası düşük ve kocasına en ucuza mal olacak olanıdır. Bilindiği gibi mihir denilen şey evlenmek için nikah talebinde bulunan bir erkeğin kadına vereceği mal veya para demektir. Kur'an'da siz erkekler mehirlerinizle onların nikahlarını talep edersiniz. K4 Nisa suresi ayet 24 diye yazılıdır. Fakat Muhammed bunu kadınların müstefid olma karşılığı olarak ödenen bir ecir, bir ücret şeklinde tanımlamıştır. Nitekim yukarıdaki ayete eklediği şu satırlar bunun böyle olduğunu kanıtlamaktadır: Kadınlardan birisiyle müstefid olmak isterseniz onların ecirlerini, mehirlerini bir fariza olarak kendilerine veriniz. K4 Nisa suresi ayet 24. Başka bir deyimle bu bir cins alışveriştir ki erkeğe kadından yararlanmak hakkını ve kadına da erkeğin hizmetlerini yüklenmek, şehvet gailesini gidermek ve benzeri işleri görmek üzere bir miktar ücretini peşin olarak alma olanağı sağlamaktadır. Evlilik boyunca bu işleri iyi bir şekilde gördüğü oranda kocası tarafından iaşe ve ibadete edilmek suretiyle günlük ücrete hak kazanacak ve görmediği takdirde de ya dayak yemeye ya da sorgu ve sualsiz kapı dışarı edilmeye mahkum olacaktır. Biraz önce belirttiğimiz gibi mehrin az tutulması halinde erkek elbette ki karlı bir evlilik yapmış olur ve hele aldığı kadın varlıklı ve ecri de az ise bu alışverişe diyecek yoktur. Ve işte evliliği bu bakımdan da erkekler için cazip şekle dönüştürebilmek amacıyla Muhammed, varlıklı kadınlarla evlenme gereği yanında bir de kadınların hayırlısı yüzü güzel ve nikah parası mehri az olandır demiş ve bir başka hadisinde de nikah parası az olmak kadının bereketindendir diye eklemiştir. Fakat bu işi erkekler lehine biraz daha kolaylaştırmış olmak kurnazlığıyla Nisa suresine şu hükmü sıkıştırmayı ihmal etmemiştir: Mehir teslimiye olduktan sonra her ikinizin gönül hoşluğuyla yaptığınız tenzil veya ibrada günah yoktur. K4 Nisa suresi ayet 24. Başka bir deyimle mehrin miktarı ve cinsi hususunda kadın ve erkek anlaştıktan sonra isterlerse bu mehrin azaltılması ya da tamamen kaldırılması yoluna gidebilirler. Evlilikte erkeğin kadın üzerindeki üstünlüğü ve ona her hususta baskı yapabilme olanakları göz önünde tutulacak olursa Yukarıdaki hükmün erkek lehine ne büyük avantajlar sağlayacağını tahmin etmek güç olmasa gerektir. Yine İslam kaynaklarından öğrenmekteyiz ki, bu kuralları Muhammed herkesten önce kendi öz çıkarlarını hesap ederek koymuştur. Çünkü bir kere aldığı kadınların çoğunu son derece düşük mehir karşılığı, örneğin el değirmeni ya da ibrik ya da içleri lifle dolu deri döşek ya da 10 dirhemi aşmayan mehirlerle almıştır. Hatta bunları dahi çok bulmuş ve hiç mehir vermemek kurnazlığını aramış ve çözüm yolu olarak Kur'an'a Tanrı'dan geldiğini söylediği şu ayeti koymuştur. Peygamber nikahlanmayı dilediği takdirde müminlerden ayrı ve sırf sana mahsus olmak üzere kendisinin mehrini peygambere hibe eden mümin kadını almanı helal kılmışızdır. K 33 Ahzab suresi ayet 50. Görülüyor ki Muhammed'in söylemesine göre Tanrı inanan kullarından ayrı, farklı ve sadece Muhammed'e özgü bir imtiyaz öngörmüş ve sevgili peygamberine hiç mehir vermeden kadın alma olanağını sağlamıştır. Sanki Muhammed mehir veremeyecek durumdaymış ya da sanki savaşlarda aldığı ve hem de Tanrı'nın payını kendisine ayırdığı sınırsız haraç ve ganimetler az geliyormuş da mali bakımdan onu korumak gerekiyormuş gibi. Söylemeye gerek yoktur ki bu tür bir düşüncenin yüce bir Tanrı anlayışıyla bağdaşır bir yönü yoktur ve bu yukarıdaki ayette hiç kuşkusuz Muhammed'in özellikle kendi çıkarları adına kendi kafasından uydurduğu bir kuraldır. Hemen belirtelim ki bunun böyle olduğunu herkesten önce keşfeden Ayşe bir vesileyle şöyle demiştir. Ben nefislerini Resulullah'a hibe eden ve mihirsiz nikah olunan peygamberin kadınlarını ayıplardım ve kendi kendime hiç kadın kadınlığını mehirsiz hibe eder mi derdim. Vaktaki Tanrı yukarıdaki ayeti indirdi. O zaman ben Resulullah'a Tanrı kadınlarının değil ancak senin arzunun tahakkukuna müsaraat ediyor dedim. Müsaraat sözcüğünün en süratli şekilde bir işi yapma anlamına geldiği düşünülecek olursa, bu konuda Muhammed'in arzularına Tanrı'nın nasıl hiç vakit kaybetmeden yetiştiği hususunda fikir edinmek mümkün olur. Öte yandan Ayşe, onun güzel gördüğü her güzeli ele geçirmek hususundaki maharetini bildiği için bir başka vesile ile de şöyle demiştir. O güzel bir kadın görmüş olmasın, hemen dileğine uygun bir ayet iniverir. Hemen hatırlatalım ki, Muhammed kendi çıkarları için Kur'an'a koyduğu bu hükümden fazlasıyla yararlanmasını bilmiştir. Şahıl İbni Sad'ın rivayetine dayalı olarak, Buhari'den naklen, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın halkımıza bellettiği şu hadis bunun güzel örneklerinden biridir. Resulullah'a bir kadın gelerek, ''Ya Resulullah, ben Cenabınıza nefsimi hibe etmeye ve kadınlık kıymetimi mehirsiz bağışlamaya geldim.'' demişti. Resul-i Ekrem gözünü kadına doğru kaldırıp, tasvip sonra da indirip başını eğmiştir. Sahih-i Hadis No. 1804 C11-S216. Her ne kadar Muhammed mehirsiz kadın alma usulünün Tanrı tarafından kendisine bir imtiyaz olmak üzere sağlandığını belirtse de, bu kazançlı usulden diğer Müslüman erkeklerini de yararlandırmaktan geri kalmamıştır. Örneğin bazı kimseleri mehir yerine Kur'an'dan bazı ayetleri ezberleme kolaylığına yöneltmiştir. Daha önce görmüş olduğumuz ve Seyl İbn Sad'ın rivayet ettiği hadisi hatırlayalım. Bir kadın Muhammed'e gelip kendisini zevceliğe kabul etmesini teklif ediyor. Muhammed istemiyor fakat orada hazır bulunanlardan biri, bu kadını bana verirseniz deyince mehir olarak dünyalık verecek bir şeyin var mı diye sorduğunda adam hiçbir varlığı olmadığını söylüyor. Ve Muhammed ona Kur'an'dan ezber olarak bir şeyler okuması karşılığında seni bu kadına malik kıldım diyerek kadını ona teslim ediyor. Dikkat edilecek olursa bu yukarıdaki hükmü ve uygulamanın bir yandan kadını ve diğer yandan Muhammed'i küçülten yönleri var. Bir kere kendisine evlenme teklif eden bir kadını, onun rıza ve muvaffakatini dahi almadan başka bir adama peşkeş çekmekle kadının insanlık şahsiyetini çiğnemiş olmaktadır. Öte yandan yine kadına, mehir ister misin yoksa istemez misin diye sormadan, kadıncağızı varlıksız bir adamla evlendirmekle biraz daha insafsız davranmış olmaktadır. Bütün bunlar bir yana, Fakat mehirsiz ya da az mehir karşılığı kadın almayı bir meziyet haline getirmenin ne kendisi bakımından ve ne de genellikle erkekler için iftihar edilebilecek hiçbir yönü olmadığını düşünmemiştir. Hele kadını biraz yukarıdaki örnekte olduğu gibi, "Cenabınıza nefsimi hibe etmek, kadınlık kıymetimi bağışlamak için geldim" şeklinde konuşur durumlarda bırakarak, böylece onu insanlık haysiyetinden yoksun kılması affedilecek bir şey değildir. Bu alanda da başkalarına olumsuz bir örnek teşkil etmesi, çok daha gerilmesi gereken bir davranıştır. Nitekim Halife Ömer, hali vakti yerinde ve varlığı bol olmasına rağmen sırf Muhammed'i taklit edeceğim diye ve hiç kuşkusuz çıkarcı bir düşünceyle nikah parasını daima az tutmayı ve hatta çoğu zaman para dahi vermemeyi gelenek edinmiş ve evliliklerini hep bu şekilde yapmıştır. Ashab arasında bu yola gidenler ve örneğin bir çekirdek karşılığında kadın alanlar çok çıkmıştır. 4. Sevimli ve döl getiren kadınla evlenin, kısırlığı bilinen kadına yaklaşmayın. İki düzineye yakın kadınla geçirmiş olduğu ömrü boyunca Muhammed, sadece Hatice adındaki ilk karısından ve bir de Maria adındaki cariyesinden çocuklar edinmiştir. Hatice'den 4 kızı ve 2 ya da 3 erkek çocuğu, Maria'dan da bir erkek çocuğu olmuştur. Erkek çocukların hepsi de daha çok küçük yaşlarda ölmüştür. Diğer kadınlarından çocuk edinememiştir. Bundan dolayı onlara karşı burukluk duyduğu ve bu burukluğunu fırsat buldukça onların yüzüne vurduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Ayşe ile olan bir tartışmasında Hatice'den gayrı karılarının tümünü kendisine çocuk vermemiş olmakla suçlamıştır. İbn İshak'ın Siyer adlı ünlü yapıtında anlatıldığı şekliyle olay şöyle. Birisi bir gün Muhammed'e et hediye gönderir. Muhammed etin bir kısmını eliyle alır ve kalanını getirene geri vererek bunu filancaya götür der. O sırada orada bulunan Ayşe niçin elinle aldın diye sorar. Muhammed kendisine bu gibi hallerde böyle yapmasını kendisine vaktiyle Hatice'nin tavsiye ettiğini söyler. Bunu duyan Ayşe kıskançlığa kapılarak sanki dünyada Hatice'den başka kadın yok diye mırıldanır. Muhammed buna kızarak oradan ayrılmak üzere ayağa kalkar. Biraz durur sonra geri döner. Tam bu sırada Ümmü Ruman görünür ve Muhammed'in öfkeli halini görerek şöyle der. Ya Resulullah, Ayşe ile aranızda ne var? O gençtir, en uygun olan senin affetmen. Bunun üzerine Muhammed Ayşe'nin avurdundan tutarak sanki dünyada Hatice'den başka bir kadın yok dedin değil mi? Vallahi senin kavmin inkar ettiği zaman o bana iman etti. O bana çoluk çocuk verdi. Sizse ondan mahrum bıraktınız diyerek tepkisini göstermiş olur. Bu alıntı için bakınız Siyer İbn İshak sayfa 307-308. Bu tepkiyi olağan karşılamak gerekir. Çünkü Muhammed'e göre kadının döl getiren cinsten olması şarttır. Kısır kadın hayırlı olmayan kadındır. Bu nedenle makbul sayılmamalıdır. Ve çocuk yapmayan kadına yanaşılmamalıdır. Nitekim Gazali'nin naklettiği ve Beyhaki'nin ve İbn Hibban'ın rivayetlerine dayalı hadis şöyledir. Kadınlarınızın hayırlısı çocuk getiren sevimli kadınlardır. Sevimli ve döl getiren kadınlarla evlenin. Kısırlığı bilinen kadına yanaşmayın. Başka bir deyimle, evlenmek isteyen bir kişi kadında varlık, güzellik gibi unsurlar yanında bir de döl getirir olma unsurunu aramalı ve eğer kısır ise o kadınla asla bir araya gelmemelidir. Şayet kadının kısırlığı bilinmiyorsa gençliğine ve sıhhatine bakmalıdır. Çünkü bu özellikler kadının döl getiren cinsten olup olmadığını ortaya vuran şeylerdir. Eğer kadının kısırlığı belli ise bu takdirde varlıklı, güzel, dindar ve asil soylu olmuş olsa dahi ona yanaşmamalıdır. İbn Hibban'ın Besbe'ye hakimden rivayet ettiğine göre Muhammed, sevimli ve döl getiren kadınlarla evlenin, döl getiren siyah kadın doğurmayan beyaz ve güzel kadından hayırlıdır diye eklemiştir. Fakat kadının sadece döl getiren cinsten olmasını da yeterli bulmamıştır. Aynı zamanda tez doğuran cinsten olmasını şart kılmış ve tez doğurmak kadının bereketindendir diye konuşmuştur. Şu durumda evlenmek niyetinde olan bir erkek için kısır kadından olduğu kadar tez doğurmayan kadından da uzak durmak gerekir. Evlendiği kadın tez doğurmayacak olursa onu boşamak görevindedir. Görülüyor ki Muhammed şu veya bu şekilde çocuk yapamayan ve döl getirmeyen kadını adeta cezalandırmış ve onu erkeksiz kalmaya ya da aile kurma olanağından yoksun kalmaya mahkum kılmıştır. Fakat bütün bu haksızlıklar yetmiyormuş gibi kısır kadını bir de hor görülmeye layık bir yaratık saymıştır. Nitekim evin köşesindeki bir hasır döl getirmeyen kısır kadından daha hayırlıdır diye konuşurken yaptığı budur. Başka bir deyimle kısır kadını yere sirli ve üzerinde kirli pabuçlar temizlenen bir hasırdan daha aşağı görmeyi gerekli bulmuştur. Bulurken de kısırlık denen şeyin kadının kendi kusurundan değil fakat doğrudan doğruya Tanrı'dan gelme olduğuna dair Kur'an'da yer alan ayetlere aldırış etmemiştir. Gerçekten de Kur'an'da Tanrı dilediğini kısır kılar. K 42 Şura Suresi ayet 49-40. Dişinin gebe kalması ve doğurması ancak Tanrı'nın izniyledir. K 35 Fatır Suresi ayet 11 şeklinde ve görüldüğü gibi kısır olup olmamanın Tanrı'nın iradesine bağlı bulunduğunu açıklayan hükümler vardır. Bunları yerleştiren yine kendisidir. Ve bu yerleştirdiği esaslara göre Tanrı dilediğini doğurgan ve dilediğini kısır yaratmaktadır. Ne var ki kısır yarattığı kadınları hem kocasız bırakmak suretiyle cezalandırmakta ve hem de siyahi bir kadından ya da hatta kapı önünde serili bir hasırdan daha aşağı saymaktadır. Yine tekrarlamak gerekiyor ki böylesine keyfi ve adaletsiz bir davranış yüce ve adil bir Tanrı anlayışı ile bağdaşmaz. Ne var ki şeriatçı zihniyet Tanrı'nın sınırsız güce sahip olduğuna ve bu sınırsızlık nedeniyle keyfilikler içinde hareket edebileceğine ve haksızlıklar yapabileceğine inanmıştır. Buna inanmayanları da kafir saymıştır. Tıpkı vaktiyle Mutezile sınıfını zındık saydığı gibi. O Mutezile sınıfı ki Tanrı'nın keyfi davranamayacağını ve haksızlık yapmayacağını savunurdu. Hatırlatmak fuzulüdür ki kısırlık denen şey tıpkı anadan doğma sağırlık ya da dilsizlik gibi fizik kanunlarının oluşturduğu bir tabiat cilvesi ya da bir hastalık ve kaza gibi sebeplerle ortaya çıkan bir şeydir ki kadında olabileceği gibi erkekte de görülebilir. Hele kadınlarda yaşam boyu sürecek olan bir bahtsızlık nedeni olmak bakımından büyük üzüntüdür. Bu tür talihsizliğe uğramış olanlara karşı insafsız ve acımasız davranmak değil, aksine anlayış ve ilgi göstermek gerekir. Bu en basit bir insanlık görevidir. Bu durumda bulunan taksirsiz kimseleri cezalandırmak ve örneğin şeriatçının yaptığı gibi aşağılatmak ve evin kapısı önündeki hasıra eş değerde tutmak, hayırsız saymak ve evlenme olanağından yoksun kılmak vicdansızlatıcı bir harekettir. Ne var ki şeriatçı, kadına öylesine insafsız ve gaddardır ki, sayısız haksızlıklar yanında bir de çirkinlik ya da kısırlık gibi nedenler yüzünden onu ezmek ister.